Herhalde Davut da bir şekilde yazdığı kaleme aldığı 139. mezmurda çok ilginç ifadeler kullanıyor. Diyor ki 139. Diyor ki 23. ayette, ey Allah diyor, beni dene ve yüreğimi bil, beni imtihan et ve düşüncelerimi bil. Eğer bende kötülük yolu varsa bak ve ebedi yolda bana rehber ol diyor. İlginç değil mi? Davut'un kalkıp burada Rab beni dene diyor. Kimse denenmek istemez değil mi? Hele hoş olmayan bir şeyle denenmek hiç istemez. Ama Rab, inanıyorum ki kendisi yapmasa bile bizim o tür olaylardan geçebilmemize izin veriyor ki bizleri gelecekteki o zor dönemlere hazırlayabilmesi için. Bugün içinde bulunduğumuz ortam zaman zaman zorlaşıyor. Bazen de çok daha fazla ağır oluyor. Ama emin olun sevgili kardeşler, yaşadığımız her bir tecrübe, karşılaştığımız her bir olay bizim kendi yararımız için. Ve ben eminim ki, ben de pek tavsiye etmem kalkıp Yahva şahitleriyle tartışmayı. Çünkü ben de yıllarca tartıştım, pek bir şey ifade etmedi, getirmedi. Ama eminim ki Sami ve Kerstin için Rab izin veriyor. Bunda da bir amaç vardır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani ifadelerimden yanlış anlaşılma olmasın. Belki Rab bir yönümüzü daha çok geliştirmek istiyor. Çok güzel ifade, çok güzel örnek verdim burada. Gerçeği bilme konusunda. Gerçekten gerçeği hangi oranda özümlersek, hangi oranda kendimize mal edersek, kendimizin bir parçası olaraktan görebilirsek ve başarabilirsek, o oranda karşımızdaki farklı güçlere karşı çok daha başarı elde edebiliriz. Ne kadar güzel değil mi? Rab çok kısa, net bir biçimde ifade etmiş bizlere. Diyor ki, sizler gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür edecek. Yani bizi tüm acılardan, tüm sorunlardan, tüm zorluklardan, tüm tartışmalardan, tüm güçlüklerden bizi özgür edecek olan gerçeği bilmeye. Yani gerçeğe bağlı olmamız, gerçeği bilmemiz, gerçeğe sahip çıkmamız çok önemli iman hayatımızda. Onun için hamdolsun insanlar her ne kadar Tanrı'ya olan inançlarını saklasalar da, gizleseler de, insan düştüğü zaman bile hiç Allah'a inanmayan biri yandım Allah'ım diyor. Ya yandım anam diyor ya da yandım Allah'ım diyor, değil mi? Yine Allah sözü, Tanrı sözü mutlaka ağızlarda dolaşıyor ama kutsal kitaptaki söz gibi olmasın tabii ki. Boş yere Tanrı'yı ağızlarına almayan kişiler olsunlar. Gerçek anlamda Tanrı'yı ağızlarına alabilsinler. Evet sevgili kardeşler, Rab aramızdadır. Hamdolsun. Ben çok seviniyorum tekrar sizlerle birlikte olduğum için bu pazar. Ve sayılı da olsak burada, Rabbin huzurunda olmak büyük bir ayrıcalık. Bunu ben her zaman söylüyorum. Söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ve özellikle hacı ne kadar yanlış anlarsa anlasın, en azından havayla birlikte orada oturması bile beni sevindiriyor açıkçası. Onun için birkaç haftadan beri onun böyle istekle burada olması ve toplantı sonrası gelip benimle konuşması, hem teşvik açısından hem de birlikte birbirimize destek olma açısından çok büyük bir teşvik. Onun için hacı laf olsun diye söylemiyorum ama Rab gerçekten senin hayatında çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Yeter ki bizler Rabbin çalışmasına fırsat verelim sevgili kardeşler. Evet, nerede kalmıştık? Geçen hafta 6. Efes 6. bölümdeyiz değil mi? Efesliler mektubundayız. Efesliler mektubunun 6. bölümündeyiz. Biliyorsunuz geçen hafta 6. bölümün 2. kısmının İlk 3 ayetini birlikte okuyarak başladık. Ve ne söylemiştik orada? Kilisenin, Rabbimiz İsa Mesih'in en iyi askeri olduğunu vurgulamıştım, değil mi? Eğer bizler topluluk olarak, birey olarak, Rabbin çocuğu olarak, eğer Rabbin hazırladığı en iyi asker isek, ne demiştim? Öyleyse karşımızda bizi bekleyen, savaşılması gereken bir savaş olduğunu, değil mi? Bu şekilde söylemiştim. Ve bu yüzden dolayı da bizlerin oyun alanında değil, savaş alanında olduğunu çok net bir biçimde vurgulamıştım. Rakibimiz kimdi? İnsan değildi, değil mi? Bu çok önemli. İblisti. Karşımızdaki rakip iblisti. Yani savaş ruhsal bir savaştı. Ruhsal bir savaş olduğu için de silahlar ruhsal silahlardı. Yani iblisin hilelerine karşı durabilmek için, buradaki hile sözü geçen hafta da vurguladım. Yunanca'da metodias diye söz geçiyor. Yöntem, metot anlamında. Hilelerine karşı, metotlarına karşı, yöntemlerine karşı durabilmek için ya da o saldırıları püskürtebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Rabbin bizler için hazırlamış olduğu silahları kuşanmamız gerekiyor. Ve diğer önemli ruhsal prensip neydi? Üzerinde durduğum geçen hafta. Madem ki karşımızda bir rakip var, bize karşı savaşıyor. Çok doğru. Teşekkür ederim Sami. Rakibimizi en iyi biçimde her yönüyle tanımamız gerekiyor. Şimdi hatırlarsınız sevgili kardeşler. İblis olarak yaratılmadan önce, aslında iblis olarak yaratılmadı ama ne olaraktan yaratılmıştı? İblis olmadan önce melekti, değil mi? Işık meleğiydi. Birazcık böyle bilgilerinizi kurcalıyorum, hangi oranda kaldı diye. Daha sonra melek nasıl iblis konumuna düştü? Bunu biliyorsunuz hem Yeşaya'da hem Hezekiya'da ve vahiy bölümlerinden ayetler okuyaraktan ışık tutmaya çalışmıştım. Anlatmaya, açıklamaya çalışmıştım. Değil mi? Allah gibi olmak istedi ve gururundan dolayı, isyankar tutumundan dolayı Tanrı da ne yaptı? Onu kendi katından aşağıya çarptı. Ve aşağı atılırken beraberinde de bu ışık meleği ne yaptı? Beraberinde de birçok melekleri beraberinde de çekti, aşağı aldı. Bunun için 12. ayette, 6. bölümün, Efesler 6. bölümün 12. ayetinde bize açık bir şekilde savaşımızın kötülüğün ruhsal ordularına karşı olduğu önemle vurgulanıyor. Yani karşımızda bir ordu var sevgili kardeşler. Tabii ki bu ordu bizi ürkütmesin. Bizim de ordumuz var. Tanrı'nın melekleri hamdolsun. Yani biz yalnız değiliz. Biz tek başımıza savaşmıyoruz hamdolsun. Bizimle birlikte bize destek olan, bizim yanımızdan hiçbir zaman ayrılmayan ve ayrılmayacak olan Rabbimiz ve onun melekleri, onun ordusu. Nasıl ki şeytan bizlere karşı savaşabilmek için ordusunu, askerlerini gerekli olan saflara yerleştirmiş ise, Tanrı da gelecek olan saldırılara karşı bizler dik durabilmek için o da meleklerini gerekli olan saflara yerleştirmiştir. Yani bir şekilde etrafımızda çit kurulmuştur hamdolsun. Bir şekilde çit içerisindeyiz. Rabbin meleklerinin çevirdiği bir çit içerisindeyiz sevgili kardeşler. Bunun en güzel örneklerini, yani iblisin değişik taktiklerle saldırdığını gösteren, anlatan en güzel örnekler neredeydi? İlk 7 kilisede görmüştük. Değil mi? Bu ilk 7 kilisenin durumuna baktığımız zaman kimini sıkıntılara boğmuştu değil mi? Baktık bunları inceledik vahiy bölümünden. Kiminin Rabbi olan sevgisini soğutmuştu. Kimini de Sami de ifade etti. Yanlış öğretilerle kişileri topluluğun dağılmasına, topluluğun başka yönlere sapmasına neden olmuştu. Bu varlık ne şekilde saldırıyordu? Hangi şekilde ya da hangi yönlere daha çok, hangi yönleri daha çok kullanıyordu, kullanarak saldırıyordu? Üç büyük alan söylemiştik değil mi? Saldırdığı alan. Bir tanesi neydi? Yapmayın kardeşler ya. Çok basit. Tekrarladık bunları. Tabii. Söyle. Bedensel, dünyasal ve İblis'in kendisi. Değil mi? Ama her ne kadar İblis hareket halindeyse de Rabbimizin çarmıh üzerindeki ölümü, ölümden üç gün sonra görkemle dirilişi hem beden üzerinde, hem dünya üzerinde, hem de iblis üzerinde yengi kazanmıştır. Bu bizi teselli etsin. Her ne kadar saldırı altında olsaksa, Rabb bir şekilde her üç alanda da zafer kazanmış biridir. Kendisi denendiğinde üç alanda denendi. Üç alanı da şeytan, İsa çölde denenirken denedi üç alanda da. Ama Tanrı İsa Mesih aracılığıyla ne yaptı? Üç alanda da üstün gelmesini sağladı İsa Mesih. Demek ki iblis hiçbir şekilde, kafası ezilmiş olan iblis, geçen hafta ne vurgulamıştım? Zehrini bize akıtamaz. Bize sıkıntı verebilir. Zaman zaman çok acı dönemler yaşama fırsatı bize verebilir. O tür ortamlara bizi sokabilir. Ama Mesih bağlısını, Tanrı çocuğunu kesinlikle ve kesinlikle yok edemez sevgili kardeşler. Bizleri bu teselli etmeli, bizleri bu yüreklendirmeli bu gerçek. Neden? Neden? Zehrini akıtamaz. Neden? Son bir ayeti söyleyerekten geçen haftayı kapatmıştık. Efeslerin ilk bölümünden iki ayet okumuştuk. Her şeyi onun ayakları altına sererek diyor, ona bağımlı kıldı ve onu bütün varlıklar üzerinde diyor, baş kıldı. Demek ki hamdolsun her şeyin üzerinde egemen olan kim? Rabbimiz. Bütün yetkilerin, bütün yönetimlerin, bütün egemenliklerin üzerinde, tüm güçlerin üzerinde tek olan Rabb İsa Mesih. İşte bu bizi sevindirsin, yüreklendirsin sevgili kardeşler. Bugün yine bu üç ayet üzerinde kalarak karşımızdaki rakibi yine karakteristik özelliklerini biraz olsun inceleyerekten devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz rakibi tanımak en önemli ruhsal prensiplerden birisiydi değil mi? Demek ki rakibi en iyi bir şekilde savaşmadan önce karşımızdaki rakibi en iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Geçen hafta vurgulamıştım herhalde. Ya futbol maçından örnek verdim ya da boksörden örnek verdim. Kendini hazırlarken rakibinin önceki filmlerini izliyor değil mi? Ki rakibinin en zayıf noktalarını tüm yönüyle tanımaya çalışıyor. Peki boksör bu şekilde tanıyor rakibini. Bizler iblisi nasıl tanıyabiliriz? Kaynağımız ne? Ha? Rabbin sözü bugün çok güzel. Bu güzel uydu. Hem konuya da çok güzel uydu. Bizi aydınlatacak olan, bize yön verecek olan, bizlerin iblis hakkında yeterli bilgiye verecek olan tek kaynak ne Ahmet ne Mehmet ne Hüseyin. Tek kaynak Tanrı'nın dirisi. Demek ki bu konuda da sevgili kardeşler, sadece insanlara kurtuluş haberini vermek için değil, sadece kişilerle tartışmak, onlara karşı üstün gelmek için değil, aynı zamanda iblise karşı üstün gelebilmek için Rabbin sözünü çok iyi bilmek gerekir. Rabbin sözünü bilirsek o alanda dimdik durabiliriz iblisin karşısında, sarsılmadan. Dikkat edin, İsa da denenirken 3 kez aynı şeyi, aynı gerçeği vurguladı. Tanrı'nın sözünden ayetler kullandı değil mi? İblis saptıraraktan sözleri söyledi. O da yine aynı sözü doğru biçimde İblise yanıt verdi. Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır diyerekten. Demek ki Tanrı sözünü bizler kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çok çok iyi bir şekilde. Eğer Tanrı sözü aracılığıyla biz iblisi yakından tanımazsak, Rabbimizi yakından tanımazsak, paldır küldür, hiç düşünmeden, hiç oturup kendimizi hazırlamadan paldır küldür üzerine gidersek bence hüsrana uğrar ve geriye püskürtmede çok zor anlar yaşayabiliriz sevgili kardeşler. Bu nedenden dolayı nasıl hareket etmemiz konusunda 13. ayete bakalım. 13. ayet bizlere net bir biçimde açıklık getiriyor. Mücadelenin, iblis ile mücadele etmenin sırrı 13. ayette aslında. Orada iki önemli sır var. İki önemli sır. Okusun birisi o ayeti. 6. bölümün 13. ayetini.
6. bölümün 13. ayeti. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde görmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
Bu ayette iki önemli gerçek var. İki önemli sır var. İblise karşı dayanabilmek için. Bu ayete göre iki önemli sır nedir? Sahne
söylesin.
Üstesinden gelmek ha. Üstesinden übevindi. Tamam, üstesinden gelmek.
Silah alırsanız.
Evet.
Bu benim için çok önemli. Çünkü silah almazsam o zaman ben yapamam
şey. Tamam.
Gerekli her şeyi yapmak.
Nedir gerekli her şeyi yapmak? Tamam. Ha, işte bu çok önemli bu. Bak burada iki önemli gerçek var. İmanlının iblise ve onun egemenine karşı saldırıya geçmesi buyurulmuyor. Dikkat edin burada. Bizler saldırıya geçmiyoruz. İlginç bir nokta var burada. Bizim yerinde durmamız burada buyuruluyor. Biz yerinde sağlam bir şekilde, hani derler ya baston yutmuş gibi dimdik bir şekilde durabilmek için silahları kuşanmamız gerekiyor. Demek ki yerimizde durmak, durabilmek için de gerekli olan silahları kuşanmak. İki önemli ilke.
Defensive.
Exactly. Tam bu. Yani bizim, yani şimdi burada biz savaşmıyoruz. Yani biz saldıran taraf biz değiliz burada. Saldıran, her zaman saldıran iblis. Bize saldıran devamlı iblis. Biz sadece gelen saldırıları geriye püskürtmek. Nasıl püskürtebilirsin? Gelen saldırılara karşı nasıl başarı elde edebilirsin? Sen verdin cevabını şey, çok güzel bir şekilde havada söyledi. Silahları giyersek. Demek ki silahlar bize verilmiş durumda. Hazır. Giyinmek gerekiyor. Ama ne için? Karşımızdaki kişiye saldırmak için değil. Yerimizde sağlıklı bir şekilde, dimdik bir şekilde durabilmek için sevgili kardeşler. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir ilke sevgili kardeşler. Çok çok önemli bir ilke. Bizlerin burada dimdik ayakta durması söyleniyor. Tamam. Olabilir. Şimdi ona da geleceğiz yavaş yavaş. O noktaya da yavaş yavaş geleceğiz mutlaka. Yani iblis bizlere karşı saldırdıkça bizlerin de sarsılmadan ayakta dimdik durabilmesi gerekiyor. Şimdi daha önce ışık meleği olup daha sonra yeryüzüne atılan iblisin karakter yapısını deşiyoruz birazcık. Onu oluşturan, yani bugün börek yaptığın zaman ne yapıyorsun? Onun içerisinde yani bir hamurunu hazırlıyorsun değil mi? Hamurun içerisinde suyu var, yumurtası var, tuzu var, yağı var değil mi? Yani hamuru oluşturan bir takım özellikler var içinde. Şimdi iblisin de yapısal özelliğini anlatan çok güzel bir ayetler dizisi var burada. Bize açıklanıyor. Yani bizim düşmanımızın içsel yapısını anlatıyor. Nasıl bir yapıya sahip? Bunu tabii birçoğumuz örnekler verebiliriz belki. Örneğin Vahiy kitabının 12. bölümünde. 12. bölümünde diyor ki kardeşlerimizin suçlayıcısı 7 ve 11. ayetler arasında Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağıya atıldı. Demek ki burada nasıl bir özellik ortaya çıkıyor? Suçlayan. Demek ki iblisin yapısında var olan, onu oluşturan en büyük özelliklerinden bir tanesi suçlayan bir yapıya sahip. Demek ki herhangi bir konuda sen kendini suçlamaya başladığın an tehlike içerisinde olduğunu söylemek isterim sevgili kardeşler. Çünkü neden? Sen o suçluluk duygusu içerisinde ezilirken, hani kendini suçluyorsun ya, o suçlamanın verdiği eziklik içerisinde ezilirken senin hareket mekanizmanı ne yapıyor? Sağlıklı bir şekilde hareket etmesine engel oluyor. Şimdi o sağlıklı mekanizma hareket edemediği zaman sağlıklı bir biçimde senin o zaman sağlıklı düşünmene ya da sağlıklı karar almana ya da sağlıklı bir şekilde adım atmana engel oluyor. Demek ki suçlanmak, kendini suçlaman şeytanın bir taktiği. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşler. Başka bir ayette diyor ki ayartan, Matta 4. bölümde İsa'ya iblis yaklaşırken burada ikinci özelliğini bize gösteriyor. Baştan çıkaran, doğru yoldan saptıran olaraktan bize açıklanıyor. Diyor ki 4. bölümün 3. ayetinde Matta 4:3'te o zaman diyor ayartıcı İsa'ya gelip şöyle dedi. Demek ki nasıl bir özelliği var? Ayartıyor. Senin gitmen gereken yolda gitmemen için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyor şeytan. Bunu hepimiz mutlaka, şimdi fırsat varsa ben 20 tane örnek verebilir herkes. Değil mi? Farkında olmadan belki yapıyoruz yanlışlığı, yapıyoruz ama daha sonra yanlış yaptığımızı görüyoruz. En azından. Mutlaka. Çok örnekler verebiliriz. Başka bir yerde katil ve yalancı olarak geçiyor. Bunu da Yuhanna 8. bölümde 44. ayette görüyoruz. 8:44'te. Orada ne diyor hava? Yuhanna 8:44'te Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. Yuhannes 8:44. Evet. Bırak biraz Almanca parçalasın ya.
Siz babanız İblis'tensiniz. Ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri kadirdi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır.
Evet.
Çünkü o yalancıdır ve yalanın babası.
Bak burada çok enteresan özellikler var değil mi? Katil, yalancı, yani gerçeği söylemeyen. Demek ki 3-5 tane gerçek yok sevgili kardeşim. Bir tane gerçek var. Bizler o gerçeği çok iyi bilmemiz lazım. İblis gerçekten bizi saptıran yalancı, katil ve ne diyor? Ya, yalanın babasıdır. Yani oradaki baba ifadesi özü açıklıyor bize. Yani yalanın özüdür. Yani biz herhangi bir konuda, bazen bizim toplumda olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum, küçük de olsa büyük de olsa yalan söylediğimizde o öze hizmet etmiş oluyoruz. Farkında olmadan sevgili kardeşler. Onun için çok dikkat edelim. Ağzımızdan çıkan sözler kulağımızda işitilsin. Çok çok dikkat edelim. Ve bakıyoruz 1. Petrus 5. bölümde avını arayan gümürdenen aslana benzetiliyor. Aslan ne yapıyor? Avını ararken mırıldanıyor değil mi? Kendi sesiyle avını büyük bir istekle arıyor. Aslan parçalayan bir yapıya sahip. İblisin parçalama özelliği var sevgili kardeşler. Onun için diyor ya, hırsız çalmak için, yok etmek için gelir ama ben ise sizlerde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. İblisin diğer bir özelliği parçalayan, yıkan ve bozan. Tekrar 3. bölüme bakıyoruz, yılana benzetiliyor. Yani yılan burada neyi anlatıyor bize? Sinsi sinsi yaklaşıyor değil mi yılan? Gürültülü mü yaklaşıyor böyle? Paldır küldür yaklaşmaz. Yılan böyle çok değil mi? Çok sinsi, hiç fark etmeden gelir, rakibinin işini bitirir. Yani buradaki yılana benzetilmesi onun sinsi, yani ayık ve uyanık olmamız lazım onun için. Petrus vurguluyor ya, onun için ayık ve uyanık olmamız lazım. İblis çok sinsi bir şekilde bize yaklaşıyor. Vahiy 12. bölümde de çok böyle tatlı bir yapıyla yaklaştığını da bize gösteriyor. Işık meleği. Yani o kadar güzel ki süslüyor, püslüyor her şeyi, sanki hiçbir şey yokmuş gibi getiriyor, senin önüne tatlı bir şekilde sunuyor. Nasıl bir yapı ortaya çıkıyor bu okuduğumuz ayetler ışığı altında incelersek? Nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Burada kullandığımız ifadeler yapı itibariyle suçlayan, bozan, ayartan, aldatan, yalancı, katil, bununla kalmayıp yılan gibi sinsi sinsi yaklaşan, ama bu da yetmiyormuş gibi aslan gibi de avını arayıp parçalayan bir varlık. Görebiliyor musunuz? Şimdi 3 aşağı 5 yukarı biraz olsun bilgimiz var İblis hakkında. Rakibimizi biraz olsun karakter özelliğini tanıdık. Şimdi ilk yaratılışa baktığımız zaman, Adem'le Havva'ya baktığımız zaman ona nasıl yaklaştı İblis? Aynı taktikle değil mi? Teklin 3. bölümde Tanrı dedi ki Adem Havva'ya, bahçenin ortasındaki iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksin. Yediğiniz anda öleceklerini söyledi. Ama İblis ne yaptı? 3. bölümün 4. ayetinde okuyoruz. Teklin 3-4'te. En büyük taktiklerinden olan yalanı kullanaraktan dedi ki katiyen ölmezsin. Tanrı dedi ki onlara öleceksin bunu yediğin zaman. Yılan dedi ki aa katiyen ölmezsin. Bak özelliği çıktı orada. Yalancı oldu, nasıl çıktı orada görebiliyor musunuz? Neden? Çünkü diyor ki o meyveyi yediğiniz anda gözleriniz açılacak. Allah gibi olacaksınız. Ve ilginçtir ki kendisi de düşüşünden önce Tanrı gibi olmak istememiş miydi? İşaya 14-14'te okuduk. Ne diyordu orada? Diyordu ki bulutların yüksek yerler üzerine çıkacağım. Kendimi yüce tanrı gibi edeceğim. Yani kendimi yüceler yücesi olaraktan yükselteceğim. Kendimi tanrı ile eş değerde koyacağım. Aynı taktik, aynı yöntemle ne yapıyor? Havaya ve Adem'e yaklaşıyor. Sonuç ne oldu? Gururu ve gururun getirdiği isyanı Adem ile Havan'ın yüreklerine ekmekle ilişkiyi paramparça etti. Paramparça. Ve yaratılan saf yürek ne oldu? Günah mayasıyla mayalanması sonucunda bozuldu. Tıpkı o saf sütün içerisine konan bir kaşık yoğurt gibi. Ben bu örneği her zaman veririm. Benim her zaman sık sık paylaştığım bir konu oldu. Hacı şeyle senle de iki defa üç defa paylaşmıştık değil mi bu konuyu? Bu ilk tekvin 3 bölüm. İlk 3 bölümü. O bölümü var ya çok iyi bilin sevgili kardeşler. O 3 bölüm var ya sizin hemen hemen karşınıza çıkan tüm sorulara yanıt verebileceğiniz bir bölüm. 3 bölüm. O 3 bölümde bütün yanıtı verebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde görüyorum ve her zaman da bunu söylüyorum. O 3 bölümü okuyun, altını çizin ve benim zaten en fazla çalıştığım bölümdür. Belki fark edersiniz. İlk 3 bölüm. En fazla çalıştığım bölüm. 3 bölüm. O 3 bölümde ben hiçbir zaman emin ol, övünerek de söyleyebilirim. Hamdolsun ya. Beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı o 3 bölümü bilmek. Her zaman da alnımın akıyla çıktım Rabbin sayesinde. O 3 bölümü çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Demek ki ne yapıyor? Tanrı gibi olacaksın teklifiyle yaklaşıyor. Tanrı gibi olacaksın. Demek ki burada başka bir gerçek var sevgili kardeşler. Demek ki iblis yalanı kullanırken sade bir şekilde kullanmıyor yalanı. Yani öleceksin, hayır ölmeyeceksin deyip kesip atmıyor. Ne yapıyor? Beraberinde yanında çok çekici bir teklif sunuyor. Yani burada nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Şu çıkıyor. Yalanı süslüyor. Daha çekici bir duruma getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Düşün, tanrı gibi olacaksın. Birisi size geliyor diyor ki, tabii tanıyanlar için, bilenler için söylüyorum. Türkiye'de en zengin olan kişilerden bir tanesi Vehbi Koç. Birisi size gelip diyor ki, ya bak, 3 önemli şey var. Onları yaparsanız Vehbi Koç kadar zengin olacaksınız. Şimdi ister istemez insanın tabiatı itibariyle ya ciddi mi söylüyorsun? Deyip ne yapıyorsun? Soruyorsun değil mi? Ya anlat bakalım nedir? Diye. Aynı şekilde Adem'le daha doğrusu Havva'ya bu teklifi sununca ne oldu? Yüreklerinde büyük bir arzu uyandı. Allah gibi olabilmek için. İşte daha önce aylar öncesi belki verdiğim örnekte çok canlı bir örnek. Bu tropikal memleketlerinde bir bitki var. Sarmaşık türü bir bitki. Bunu ben televizyonda seyretmiştim. O bitki böceklerle, sineklerle besleniyor. Ve bu bitki sinekleri kendi bünyesine çekebilmesi için çok güzel bir koku salıyor. Ve o koku sayesinde sinekler, böcekler geliyor, o sarmaşığın yapraklarına konuyor ve sarmaşıkla yapraklarını kapataraktan sinekleri etkisiz hale getirip yiyor ve o şekilde besleniyor. Yani ne yapıyor? Kendine çekebilmesi için sinekleri hoş bir koku salması gerekiyor. İblis de bizleri gerçek anlamda etkisi altına alabilmesi için çok daha kurnazca her şeyi böyle çok daha güzel süslü bir şekilde tatlı bir şekilde bize hazırlayıp bizlere sunuyor. Ve en zayıf noktamızdan yalan, dedikodu, çekememezlik, gurur, paraya olan bağlılık, kin, öfke, kızgınlık gibi olguları kullanarak da ne yapıyor? İçeriye giriyor ve bizleri kafa üstü getiriyor. Bizler bu saldırıların canlı hedefleriyiz sevgili kardeşler. Ama bizleri hiçbir zaman bu şey yapmasın, hayal kırıklığına ya da ne bileyim direncimizi, gücümüzü kırmasın. Çünkü iblisin gücü ve faaliyeti sınırlı. Her ne kadar bugün sana saldırırken bambaşka bir ülkede, bambaşka bir kardeşe aynı anda saldırabiliyorsa, saldırmış olmasına rağmen yine de gücü sınırlı Tanrı'nın karşısında. Tabii sorabilirsin. Ya buyur.
Tanrı her zaman her tarafta.
Evet.
Şeytan kaybını dediği ara sahip değil değil mi aslında? Kişi olarak.
Kişi olarak değil ama orduya sahip olduğu için o tür güçlerle, ruhsal güçlerle faaliyetini devam ediyor. Aynı anda aynı yerde olamıyor tabii ki. Sınırlı, faaliyetleri sınırlı o şekilde.
Ben de bilmek de çok önemli. Yani.
Tabii. Faaliyetleri sınırlı. Sınırlı ama dediğim gibi işte onun cevabını zaten verecektim ben. Daniel 10. bölümde bunu söylüyor. Neden diye sorabilirsiniz. Nasıl yani şimdi bana burada saldırırken Afrika'nın bilmem ne ülkesine başka bir imanlı kardeşe saldırıyor. Nasıl aynı anda bana saldırırken ona da saldırabiliyor? Hem faaliyetleri sınırlı hem bu şekilde yapabiliyor. Bu da işte 10. bölümde diyor ki iblisin orduları Tanrı'ya karşı savaşıyor. Demek ki ordu. Yani ordu olduğu için hani dağıtmış. Belirli yeterince yerlere dağıtmış. Orduya sahip olduğu için kendisi her an istediği yerde bulunamıyor ama kendi ordusu aracılığıyla ancak etkinliğini devam ettirebiliyor, sürdürebiliyor. Ama Tanrı her an, her yerde. Çünkü onun bir yer sınırlaması yok. Ama iblis sınırlı. Hamdolsun. Sınırlı. Sevgili kardeşler. Tekrar vurguluyorum sevgili kardeşler. Önemli olduğu için belki sürekli tekrar oluyor ama çünkü ben yaptığım ikili konuşmalarda, toplu toplantılarda yaptığım konuşmalarda burada savaşmak sözü her zaman sanki insanlarla savaşmakmış gibi geliyor ama kesinlikle bizim savaşımız insana karşı değil. Kesinlikle. Yani insana karşı olmadığı için ne top, ne tüfek, ne silah etkili olabilir. Bizim silahımız ruhsal silah, 2. Korintoslular'da söylediği gibi kaleleri yıkan. Bakın orada çok güzel bir ayet var. Onu okuyun istersen. 10. bölümde 2. Korintoslular 10. bölümün 4. ayetinde. 2. Korintoslular 2. Korintoslular 10. bölümün 4. ayet. Ne diyor Enver?
4. ayet. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil. Kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlar.
Bu çok önemli sevgili kardeşler. Silahlar dünyasal, insansal silahlar değil. Kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlar. Örneğin birine kurtuluş haberini anlatmaya çalışırken büyük bir direnmeyle karşı karşıya kalıyoruz değil mi bazen? Çoğu zaman. Ben de yaptığım konuşmalarda bazen onu hissediyorum. Büyük bir direnmeyle karşı karşıya kalıyorum. Ama ben Tanrı'nın sözünü paylaşma mücadelesi verirken verdiğim mücadele kişinin şahsına değil aslında. Onun arkasında duran, onun arkasında dikilen güce karşı. Yani ben insana anlatırken, ona anlatırken gerçekleri paylaşırken aslında onun arkasındaki güce karşı savaş içerisindeyim. Bu savaşta en etkili silah hangisidir? Evet. Söyle de üst amcada.
Dua.
Dua insan üzerinde değil, Ama içsel anlamda onun üzerinde olan güç üzerinde etki yapıyor. Bugün kimyasal silahları biliyoruz değil mi? Kimyasal silahlar patlatıldığı zaman binaları yıkmıyor. Ama içerideki canları yok ediyor. Duanın gücü de böyle düşünün. Tabiri caizse anlamanız için söylüyorum. Dua kişiye yönelik bir tahribat yapmıyor. O kişiyi tahrip etmiyor ama o kişinin arkasında direnen gücü yok ediyor. O direnen güce karşı etkisini gösteriyor sevgili kardeşler. Pavlos iblisin gücü üzerinde özellikle duruyor. Bu nedenle bu etkin güce karşı göğüs gelebilmek için, dimdik bir şekilde durabilmek için Tanrı'nın etkin olan gücüne gereksinim var. Gırgır olsun diye, laf olsun diye, adet yerini bulsun diye aslana ya da canavara benzetilmiyor burada. Burada gerçek bir pay var sevgili kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Gırgır olsun diye aslana ya da canavara benzetilmiyor. Eski antlaşmada bulunan Eyüp kitabını biliyorsunuz değil mi hepiniz? Kimdi bu Eyüp? Uç diyarında yaşayan, doğru, Tanrı'dan korkan, kötülükten çekinen, olgun bir Tanrı adamı. Değil mi Eyüp? Bunun hakkında çok korkunç bir şey okuyoruz kutsal kitapta. Işığa ihtiyacımız var ya kardeşim.
Şeytan güneşi
kullanıyor. Ya. Eyüp de diyor ki ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdum. Yani Tanrı izin verdi. Şeytanın teklifi vardı orada. Ve Eyüp'ün üzerinde bedensel açıdan çok korkunç bir hastalığa yakalandı. Yaralarla. Ve ama Eyüp yine de isyan etmedi. Çıplak geldim, çıplak döneceğim. Rab verdi, Rab aldı diyerekten, Rabbin adı mübarek olsun diyerekten Rab'be yücelik getirdi. Bu da bizim için ayrı bir örnek burada. Şeytan beden üzerinde, bedenimizin üzerinde çok büyük tahribatlar yapabilir. Bizi yıpratabilir. Bize acı verebilir. Ama yine de bizim canımızı alacak güçte değil. Ben şunu söylüyorum, yanlış anlamayın sakın. Rab bizim bedenimiz için değil, ruhumuz için öldü. Canımız için öldü. Bedenimiz yaralanacak, parçalanacak, kaza geçireceğiz, kolumuzu kaybedeceğiz. Kolay konuşuyorum belki ama. Ya. Ama Rab senin, yani bu beden günahla bayalanmış beden toprak olup gidecek. Ama gitmeyen bir şey var. Ruh. Tanrı'nın sana verdiği can. Ruh. Değil mi? Bizim için önemli olan o sevgili kardeşler. Onun için bedenimizde çektiğimiz acılar her ne kadar bize acı verse de bu bizleri çok büyük hayal kırıklıklarına acı veriyor ama çok büyük hayal kırıklıklarına fazla uğratmasın. Gittiğimiz yerde çok daha sonsuz bir rahatlık bizi bekliyor. Sonsuz bir rahatlık bizi bekliyor. Evet. Son olaraktan şu sözleri söylemek istiyorum. Her şeye rağmen İblis kurnazca sinsi sinsi yaklaşan ve sergilediği oyunlar içine insanı çeken ve elmanın içerisinde bir kurt gibi insanı için için kemiren bir varlık olmasına rağmen bazı imanlarla bu var maalesef. Çevremize baktığımız zaman insanlar gerçekten enteresan bir şekilde şeytanın elinde çok güzel bir şekilde kullanılan güzel birer alet durumunda. Baktığınız zaman çok çok örnekleri görebiliyorsunuz. İmanların hayatında da bile bazen görüyorsunuz. Hep verdiğim örneklerdeki muşka taşıyor adam. Hala arabasında nazar boncuğu taşıyor. Hala sabah kalktığında kahve içtiği zaman fincan kapatıp fala bakıyor. Ve ben bu kişilerle konuştuğum zaman çok sert bir şekilde diyorlar ki ne olacak canım diyorlar. Bu var ama bu da olsun. Ne zararı var ki? Yani Galatyalılar topluluğunda biliyorsunuz, Rab'be geldiler, gerçeği benimsediler. Daha sonra gerçekten saptılar, yasaya doğru yönelmeye başladılar. Ve Pavlus dedi ki, sizi kim büyüledi? Sizi kim büyüledi? Tekrar yasaya dönüyorsunuz. İki efendiye kulluk edemeyeceğimizi bilmemiz lazım. 2. Korintoslar 2:11'de şöyle diyor, şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Bu bizim için uyarı olsun. Şeytanın o kurnazca hilelerine karşı ayık ve uyanık olalım ve onun oyunlarına gelmeyelim. Ve Efesler 4. bölümde ifade ettiği gibi 14. ayette öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayalım. Tatlı yapıyor. Ama Sami çok güzel bir ifade kullandı burada. Biz paranın sahte olduğunu nasıl bulabiliyoruz? Onu çok iyi tanıdığımız zaman. Gerçek parayı iyi tanıyorsak. İşte aynı şekilde eğer kutsal sözü gerçek anlamda bilirsek, gerçek anlamda öğrenirsek, emin olun şeytandan mı yoksa Tanrı'dan mı olduğunu çok iyi bir şekilde bilebiliriz. Kullanabilir. Ama doğru bir şekilde değil. Değiştirerek de kullanıyor. Tam direkt değil. Onu işte yine yanıtı Sami'nin verdiği şeyde, örnekte. Çok güzel bir örnek. Yani bugünkü konuya da güzel uydu o. Yani bugün aslında kafamızda kalan resim o resim olsun. Gerçeği çok iyi bileceğiz. İkinci olarak da bu 2. Korintoslar'da okuduğum o ayet, şeytanın oyunlarına gelmeyelim ve öteye beriye sürüklenen çocuklar durumuna düşmeyelim. Petrus'un önemli vurguladığı gibi ayık ve uyanık olup bizler için sağlanan tüm silahları kuşanarak yerimizde dimdik, bastan yırtmış gibi dimdik durmamız gerekiyor. Atağa geçmiyoruz. Yerimizde dimdik durmamız gerekiyor. Rab hepinizi bereketlesin. Dua edelim kısa bir şekilde. Rabbimiz, bugün yine teşekkür ediyoruz. Diri olan ve hiç değişmeyen ve gerçek olan sözün için. Ve bir açıdan baktığımızda Rab, bu yeryüzünde İblisin değişik saldırı taktikleriyle bazen çok zor anlar yaşıyoruz. Ama öbür gerçek şu ki, bizler diri olan sözünü hangi oranda bilirsek, hangi oranda o sözle gelişirsek, hangi oranda hayatımızın her alanına sokabilirsek, o oranda da İblisin saldırılarını püskürtebiliriz Rab. Sen gerekli olan silahları bizlere verdin. Bizlere düşen görev ve sorumluluk yerimizde durmaktır. Rab, yerimizde durabilmemiz için senin sağladığın silahları kuşanabilme gücü ver diye dua ediyorum. Her gün senin silahlarını kuşanabilelim Rabbimiz. Senin yüce kutsal adında. Amin. Amin. Amin.